Ayrım 19, sayfa 199. 3, 1, 2. Beşer ile insan arasındaki fark ne? Beşer, ideal ve olabildiğinin en iyi haliyle ortaya çıkıp görünür hale gelen şey anlamına gelir. İlk bakışta görünen organ olduğu için insan derisine beşera denilmiştir. Kadınla erkeğin tenlerinin birbirine bütünüyle görünür kılındığı için cinsel birlikteliğe mübaşera denilmiştir. Kur'an'da görünmeyen varlıkların karşıtı olan görünen varlık manasında kullanılmıştır. Yani beşer, canlının mukabilidir. Beşerin neden yaratıldığından söz eden iki ayetten biri sudan yaratıldığını söyler. İnsanı sudan yaratan ve onun kan bağıyla, soy sop, evlilik bağıyla hısım sahibi olmasını sağlayan da odur. Zira senin Rabbin sınırsız kudret sahibidir. 25-54. Kur'an'da Ademoğlunun yaratılışının aktarıldığı birçok ayet yer alır. Bunlardan 25'inde Adem ismi kullanılır. Fakat hiçbirinde Adem'in sudan yaratıldığı söylenmez. Buna mukabil her canlının sudan yaratıldığı 21-30 söylenir. Tıpkı yukarıdaki ayet gibi. Bu beşer ile canlılık arasında ayrılmaz bir bağ kurulduğunun göstergesidir. Diğer bir ayet beşerin çamurdan yaratıldığını söyler. Bu tıpkı bütün insanlığın topraktan yaratıldığını söyleyen ayetler gibi anlaşılmalıdır. Kur'an zincirleme bir sürecin tek bir halkasını anarak mesajını iletir. Amacı ilgili pasajda odaklandığı ahlaki rehberliği yerine getirmektir. Bu Kur'an'ın birçok yerde kullandığı edebi bir üsluptur. İşte o ayetler. Hani o zaman Rabbin meleklere demişti ki, ben balçıktan bir beşer yaratacağım. İzleyin, ne zaman ki onu şekillendirmeyi tamamlar da kendisine ruhumdan üflersem derhal secdeye kapanıp onun hizmetine amade olun. 38-71-72. Sad suresinin yukarıdaki ayetleri aynı konuyu farklı yönleriyle ele alan Bakara suresinin 30-34. ayetlerinde ve daha başka yerlerde anlatılan insanın yaratılışı ile ilgili pasajlarda birlikte ele alınmalıdır. Fakat burada farklı olan durum Adem yerine beşer kullanılmasıdır. Bir başka ayette de insanın çamurdan yaratıldığı ifade edilir. 32-7. Ancak insanın çamurdan yaratıldığını söyleyen bu ayette beşerin çamurdan yaratıldığını söyleyen ayetlerde olmayan bir husus var. O da başladı ifadesidir. Bu da gösterir ki çamurdan yaratılış başlangıcı olan bir süreçtir. Buradan Adem'in yaratılışı bahsinde geçen toprak, çamur, balçık gibi ifadelerin esasen Adem'in beşer yanıyla alakalı olduğu sonucu çıkar. Aynı canlı varlığın yaratılışının iki ayrı kavramla ifade edilmesini anlama gelmektedir. O canlı varlığın yaratılışının aniden değil, bir süreç içinde aşama aşama gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Adem ile beşer arasında ne fark vardır sorusunu İsrailiyatta bulaşmadan cevap verecek olursak şu sonuca ulaşırız. Kur'an beşer ile insanın fiziki ve güdüsel yanını kastetmektedir. Doğma, ölme, yeme, içme, uyuma, hastalanma, ihtiyaç giderme, çiftleşme, üreme beşerliğin fonksiyonlarıdır. Bu açıdan peygamberle sıradan insanın hiçbir farkı yoktur. De ki ben de sizin gibi bir beşerim ayeti Hazreti Resul'den etrafına ölümlü biri olduğunu hatırlatmasını istiyor. Beşere ruh üflenip de irade, akıl ve vicdan sahibi olduktan sonra insan beşerlikten çıkmıyor. Beşerlik üzerine üflenen ruh ile akıl, irade, vicdan gibi insanı insan eden değerler ilave ediliyor. İnsan akıl, irade, vicdanını aktif ve aktüel tutarsa beşer artı insan oluyor. Bunu yapmazsa insanlığa terfi edemiyor. Kur'an'ın dediği gibi hayvanlar gibi belki de daha da aşağı oluyor. Aslında insan vücudunda hem beşer hem insan yanımızı birlikte temsil eden bir organ var. Beyin. Öfke, şehvet, korku gibi temel hayvani güdülerin evi olan alt beyin, talamus, hipotalamus, hipokampüs ve amigladan beyinciye kadar olan kısım, beşerlik döneminden miras kalan organımız. Akıl, bilinç, irade gibi temel insani yetilerin evi olan üst beyin, korteks ve frontal lob, üflenen ruhun üç yüzlerine muhatap olan organımız. Solunum, dolaşma, sinir sindirim, boşaltım, üreme sistemlerinin tümü alt beyine bağlı. Beynimizin beşer yağı alırsa, üflenen ruha ev sahipliği yapan bedenimizin tüm fonksiyonları durur. Fakat bunun tersi olur da, mesela frontal lobumuzu ve korteksin ona denk gelen bölümü kısmen de olsa kaybedersek, o zaman da insanlığımızdan çok şey kaybeder ve bir beşer gibi yaşamaya başlarız. Dipnot 5. ABD'de 1848 yılında bir demiryolu işçisi olan Finans Jage bir iş kazasında beyninin sol frontal lobunu kaybetmiştir. Kazadan sonra bir hayvan gibi güdüsel tepkiler vermeye başlamış. Mesela tuvalet ihtiyacını giderirken çevredeki insanlara aldırmaz olmuş. Kazadan önceki şahsiyetini kaybetmiştir. Namazda frontal lobun bulunduğu anı secdeye koymak, "Ya Rab, insanlığımı sana borçlu olduğumun farkındayım." mesajı vermektir. Dipnot sonu. Sözün özü. İnsan yanımızın aktif olması, beşer yanımızın aktif olmasına bağlı. Fakat beşer yanımızın ürettiği duyguları insan yanımızda yönetmemiz isteniyor. Akıl, irade, vicdan bu işe yarıyor. Dolu dizgin duyguları zapt ettiğimiz bağ ve yular olduğu için akla akıl, bağ, yular denmiştir, demişler. İradesiz bir vahşiyken beşer olarak adlandırılan insan, iradeli bir insi olunca insan ve Adem diye isimlendirilmiştir. Kur'an'da tümevarım yöntemiyle bir okuma yapıldığında, Kur'an'ın sureti ve dış görünüşü insan olan canlıya beşer, akıl, irade ve vicdanıyla içi ve ahlakı insan olan canlıya ise Adem, Ademoğlu adını vermektedir. Esasen burada mesele, insanın yaratılışına ilişkin İsraili rivayetleri üreten ve tüketen aklın canlı, varlık kategorilerine ve insanoğlunun yaratılışına ilişkin çok daha temelde bir anlama problemi yatmaktadır. İsraili rivayetleri üreten aklın insanın yaratılışına ilişkin temel problemi Allah'ın beşere üfleyip onu insana dönüştüren ruhun can olduğunu sanmasıdır. Dolayısıyla Adem oğlunun ruhu üflemeden önceki safhasının adı olan beşerin cansız olduğunu sanmasıdır. 3.1.3. Ruh üflenirken Adem canlı mıydı, cansız mıydı? Bu soru Kur'an'da insanın ilk yaratılışına dair hassas bir sorudur. Zira bu soruyu doğru cevap verilmezse gerisi hep yanlış gelecektir. Sorunun cevabını bulmak için önce vahiy kitabına başlayalım. Hani bir zamanlar Rabbin meleklere demişti ki, "Bakın, ben süzme, kurumuş, ses veren bir balçıktan, özgün bir biçim almaya elverişli, tabiatı değiştirilmiş, koyu ve yoğun bir çamurdan bir beşer yaratacağım. İzleyin, ne zaman ki onu şekillendirmeyi tamamlar da ruhumdan üflersem, derhal secdeye kapanın." 15, 28, 29. Hani o zaman Rabbim meleklere demişti ki, "Ben balçıktan bir beşer yaratacağım. İzleyin, ne zaman ki onu şekillendirmeyi tamamlar da ruhumdan üflersem, derhal secdeye kapanın." 38, 71, 72. Bu ayetlerde önce insanın elementer yaratılış sürecine gönderme yapılıyor. Sonra sıra tesviye işlemine geliyor. Tesviye, Ragıp'ın da dediği gibi bir şeyi amacını gerçekleştirecek bir altyapı ve donanıma kavuşturmak anlamına gelir. Sevvake, seni varoluş amacını gerçekleştirecek bir altyapıyla donattı demektir. Bakınız 18-37. Aslında tesviye, üflenen ruh ile verilen akıl, irade ve vicdanı kullanarak fiziki altyapıyı ifade eder. Bizce bunun insan vücudundaki nörolojik karşılığı üst beyindir. Korteks, frontal lob. Zira işitme ve görme gibi duyularla gelen verilerin bilgi ve bilince dönüştüğü yer orasıdır. Hayvanlarda da beş duyu olmasına rağmen onlar insan gibi bu duyulardan gelen verileri kullanarak tasarım yapmamakta ve bilgi üretememektedir. Zira onlar insan gibi tesviye edilmemiştirler. Bu söylediklerimizi teyit eden en güzel delil şu ayettir. Daha sonra onu tesviye ederek kendi ruhumdan üflemiş ve sizi hem işitme ve görme hem de duygu ve düşünce yetenekleriyle donatmıştır. 32.9. Burada dikkat çeken bir husus var. Ruh üflenmeden insan muhatap dahi alınmayıp o denilirken, ruh üflenince muhatap alınarak siz denilmiştir. Yukarıdaki ayetlerde geçen tesviye, her halükarda insanın yaratılış sürecinde özel bir ilahi müdahaleyi ifade eder. Bu ilahi müdahaleye bazıları mutasyon ismini, daha başka bazıları da mucize ismini verebilir. Nazlam'ın mutasyon ile olağanüstüyü yan yana alıp bu ikisini birbirine benzettiğine daha önce de değinmiştik. Ayetlerdeki tesviyenin tornacılar için kullanılan torna tesviye ya da inşaat ustaları için kullanılan beton tesviyesiyle bir alakası yoktur. Buradaki tesviyeden Adem'in ruh üflemeden önce çömlek yapıldığı sonucuna varmak, tesviyeyi inşaat kalfası kafasıyla anlamaktır. Adem'in çömlekten yaratıldığına bu ayetlere delil gösteren geleneksel bakış açısı, ayetlerde geçen çamur, balçık ve benzeri gibi kelimelere dayanmıştır. Böyle bir delillendirme, Kur'an'ın en belirgin üslup özelliği olan nazım ve icazı yok saymaktır. Kur'an veciz bir kitaptır. Sözü hem tasavvuflu hem hassas kullanır. Kelimeleri hatta edatları kullanırken adeta sarraf teraziyle tartar. Rehberlik yaparken naklettiği anlatılarda ayrıntıları geçer. Sözü hep sadede getirir. Boşlukları bizim doldurmamızı ister. Kur'an'ı hiç tebarrü etmiyorlar mı? Teşvikinin gerekçesi de budur. Sormak gerekmez mi? Kur'an bir kullanım talimnamesi kadar ayrıntılı olsaydı kim neyi teberrü edecekti? Fakat boşluklar keyfi ve gelişi güzel doldurulmamalıdır. Bu yapılırken kitabın ayetleriyle tabiatın ayetlerinin çelişmezliği en temel kuraldır. Gelelim başlıktaki soruya. Ruh üflenirken Adem canlı mıydı, cansız mıydı sorusunun cevabı şuna bağlıdır. Yüce Allah vahyinde Adem insan dışında herhangi bir canlı varlık için ruhundan üfledim demiş midir? Cevap açık ve net dememiştir. Bir tek örneği yoktur. Şu halde üflenen ruhun bir organizmaya hayat veren can olduğu Kur'an'ın asla söylemediği bir şeydir. Adem'in çömlekten Havva'nın kaburgadan yaratıldığını söyleyenler, üflenen ruh ile ilk insana can verildiğini söylemiş oluyorlar. Eğer durum buysa, üflenen ruhtan söz eden ayetlerin sadece Adem'e tahsis edilmesinin bir anlamı kalmamaktadır. Zira hayvanlar da canlıdır ve o takdirde üflenen ruhun kapsamına hayvanların da girmesi elzemdir. Fakat Kur'an'ın dediği şey bunun tersidir. 3.2. Ruha ve üflenen ruha dair. Ruh nedir? Bu soru akleden insanları tarih boyunca meşgul etmiş, dünyanın sonuna kadar da meşgul edecek görünmektedir. Ruh konusunda Müslümanlar arasında görülen ifrat ve tefrit tavrın yanlışlığı ortadadır. İfrat tavır. Geleneksel ruhçu tavırdır. Eski Hint'ten yola çıkıp Zerdüşt'ü İran'ı dolaştıktan sonra Yunan düşüncesine bulaşıp Hermetizm ve Helenistik felsefeyle karıştıktan sonra Gnostisizm küresel havuzu yeni Platoncu potada eritip Yahudi ve Hristiyan kültüründe damıtarak Müslüman dünyasına servis edilen ruh telakkisi Kur'an'dan kopuşu temsil eder. İkinci, dualist bir karakter taşıyan bu ruhçu düşünce felsefeci sufiler eliyle beden ruh karşıtlığına kadar varıp dayanmıştır. Zerdüştlükten aynen kopyalanan Nuri Muhammed teziyle Hz. Resulü ışınlayan akide bu ruhçu akımın bir uzantısıdır. Bu akım ruh terbiyesine o kadar vurgu yapmıştır ki ruhu terbiye etme iddiasıyla çıkılan yolda akıllar, iradeler ve vicdanlar felç edilmiş, elde ruhu terbiye edecek bir özne de kalmamıştır. Şimdilerde dindar zümrelerin en cahil, en fanatik, en saldırgan, en insafsız tiplerinin bu kesimler içerisinden çıkmasının sebebi de budur. Kur'an'ın salih amel vurgusu hepten boşa çıkmış, ortada ruh gibi kokmaz, bulaşmaz tipler çıkmıştır. Oysa ahirette tartılacak olan ruhlar değil amellerdir. Bu akide aktif iyiye karşı pasif iyiyi yüceltmiş, iktidar ve güç sahipleri de bu akideyi her zaman ödüllendirmişlerdir. Ruhçuluk keskin bir ruh beden dualizmine yaslanır. Kökeni Platon'un Nous tanımına dayanır. Şahsi görüşüm, Platon'u etkileyen Hint ve Asya kökenli dualizm yanında simetrizm olarak isimlendirebileceğim eski Mısır kökenli bir yaklaşımdır. Platon felsefesine hocası Sokrat üzerinden bağlayacağımız fikri köken, günümüz İtalya'sından kendi okulunu tesis eden ve okuluyla birlikte yakılarak katledilen Pitagoros'tur. Her şeyin matematik ve geometri olduğunu söyleyen Pitagoros'un saplantılı simetrisiydi. Bu yüzden okulun alameti her bir kenarı arasında altın oran bulunan 5 köşeli yıldızdı. Platon da kendi felsefesini simetri üzerine temellendirdi. Aristoteles'in küçümsediği matematiği, Platon'un kesin bilgi elde etmenin örnek aracı saymasının arkasından da bu gelenek yatar. İdealar sanki matematiksel sabit ve mükemmel formüller gibiydi. Platon'a göre çevrede gördüğümüz her şey ideaların simetrik yansımasıydı. Ruh bedenin ideası, beden ruhun bu dünyadaki simetrik yansımasıydı. Kanımca Yunan düşüncesindeki varlıkla ilgilenmeyen Tanrı, Tanrı'nın müdahalesine kapalı varlık anlayışının temelinde bu simetri takıntısı yatmaktadır. Aristoteles kozmolojisindeki değişimlerin sadece ay altı aleme hasredilmesi, ay üstü alemin değişmez ve sabit olarak kurgulanmasıyla simetri takıntısı arasında da bir ilişki var gibi. Evet, varlıkta simetri var. Kur'an'ın dediği gibi, hakkında hiçbir bilgimiz olmayan varlıklar bile çiftler halinde yaratılmıştır. 36-36. Kur'an iki tür simetriden söz eder. Birbirinin eşi olan ezvaç, birbirinin zıddı olan ezdat. Dipnot 6. Bu zıtlara protona karşı antiproton, nötrona karşı antinötron, elektrona karşı pozitron örneği verilebilir. Fakat varlıkta asimetri de var. En basit örnek insan bedenidir. İnsan bedeninin sağ yarısı ile sol yarısı simetrik değil, asimetriktir. Solda bir kalp, sağda bir karaciğer. Varlıktaki simetri Allah'ın yasasının varlığına delalet eder. Varlıktaki asimetri Allah'ın varlığına aktif ve aktüel müdahalesine delalet eder. Evren yaratılırken simetri kırılmasaydı ne evren var olurdu, ne hayat ve ne de insan. Evrenin varoluşu atom altı parçacıklarının yaratılışındaki simetri kırılmasına dayanır. Mesela atom altı parçacıklarla antileri hep eşli yaratılıp birbirlerini yok ederken milyarda bir fazladan parçacık yaratılmış ve bütün bir evren bu sayede var olmuştur. Hayatın canlı türlerinin ve insanın varoluşu genlerdeki simetri kırılmasına dayalıdır. Ve bu kırılma her an hayata aktif ve aktüel müdahale eden anlamına gelen Hallak isminin varlıktaki yansımasıdır. Platon'a göre nous ideallara yöneltilmiş akletme biçimidir. Dipnot 7. Platoncu batın elindeki nous ile Müslüman batın elindeki nefs arasındaki ses benzerliği dikkat çekicidir. Kur'an'da nefis, ben, kişi, birey anlamında kullanılırken, tasavvufta nefsin insan beninden ayrı ve farklı bir şahsı manevi olarak kullanılması ilginçtir. Bu kullanım, Platoncu nous tanımıyla örtüşmektedir. Bağımsız bir metafizik bir varlığı vardır. Platon'a göre akıllar, ruhlar, felekler alemindendir ve ezelidir. Ruhlar yıldızların nefislerine ulaşmakta yetersiz kaldılar ve aşağı düştüler. Yetersizliklerinin bir cezası olarak beşerin ölümlü bedenine hulul ettiler. Dipnot 8. Platon, Fedon, İstanbul 1997, sayfa 62. Ayrım sonu, sayfa 208.